Ayrım 12.
Şimdi 3 yıllık terapiden sonra resme tekrar bakıp benzerliği daha az çarpıcı buluyordu. Belki de büyücü değilsindir diye düşünürken önemli bir şeylerin gerçekleştiğini hissettim. Belki diye devam etti, benden çok kendisiyle konuşurmuş gibi. Senin ve benim bu hayat boyunca birlikte yolculuk ettiğimiz, ikimizin de çanların çalışını dinlediğimize dair fikrini kabullenmeliyim yalnızca. 4. yılımızda bir öğleden sonra yüzüme bakarak, ofisime girip oturduktan sonra tekrar yüzüme bakıp, "Çok garip İr ama çok daha küçülmüş gibi görünüyorsun" dediğinde, terapinin yeni bir aşamasının başladığından hiç kuşkum yoktu. Ders 7. Gitmesine izin vermek. Son seansımızın iki olay dışında pek bir olağanüstülüğü yoktu. Birincisi, Ayrin'in seansımızın zamanını öğrenmek için telefon açmasıydı. Ameliyat programı yüzünden görüşmelerimiz sık sık yer değiştirse de 5 yıl içinde zamanımı bir kez bile unutmamıştı. İkincisi, seanstan hemen önce korkunç bir baş ağrısı çekmeye başlamamdı. Nadiren başım ağrıdığı için bunun bir şekilde Jack'in ciddi baş ağrılarıyla kendini gösteren beyin tümörüyle ilgili olduğundan şüphelendim. "Bütün hafta boyunca bir şeyi merak ettim" diye başladı Ayrin. "Birlikte yaptığımız çalışmanın herhangi bir bölümünü yazmayı planlıyor musun?" Onun hakkında yazı yazmayı düşünmemiştim ve o sırada bir roman planlamaya gömülmüş durumdaydım. Bunu ona söyleyerek şunu ekledim: "Hem zaten bizimki kadar yeni olan bir terapi hakkında hiçbir zaman yazmadım. Aşkın celladında genellikle hastanın terapisi bittikten sonra o konuda yazmadan önce yıllarca, bazen 10 ya da daha fazla yıl boyunca bekledim. Ve seni temin ederim ki eğer seninle ilgili bir şey yazmaya karar verirsem başlamadan önce senin iznini alırdım." "Hayır hayır Ev" diye araya girdi. "Endişelendiğim şey yazman değil, yazmama. Hikayemin anlatılmasını istiyorum. Yaslı kişileri terapi eden terapistlerin bilmedikleri pek çok şey var. Diğer terapistlere yalnızca benim öğrendiklerimi değil, senin öğrendiklerini de anlatmanı istiyorum. Evet, bunu istiyorum." Terapiyi bitirdikten sonraki haftalar içinde yalnızca Ayrin'i özlemekle kalmadım. Tekrar tekrar onun hikayesini yazmayı düşündüğümü fark ettim. Kısa süre içinde diğer projelerimi yazma isteği azaldı ve önce plansız bir şekilde, sonra artan bir bağlılıkla bir taslak hazırlamaya başladım. Ayrin ve ben birkaç hafta sonra son bir kontrol seansı için bir araya geldik. İlişkimizi kaybetmenin yasını tutuyordu. Örneğin hala buluştuğumuza dair rüyalar görüyordu. Benimle konuştuğunu hayal ediyor. Yanlışlıkla kalabalıkta beni gördüğünü ya da ona hitap eden sesimi duyduğunu sanıyordu. Ama biz tekrar bir araya gelene dek terapiyi sona erdirmeye ait kederi geçmişti ve hayatın tadını çıkarıyor, kendisi ve diğerleriyle iyi ilişkiler kuruyordu. Özellikle görsel algısındaki değişiklik onu çok etkiliyordu. Yıllardır çevresindeki her şey iki boyutlu bir sahne seti gibi görünürken artık her şey yeniden canlanmıştı. Dahası terapimizin son birkaç ayında tanışmış olduğu Kevin'la ilişkisi yalnızca devam etmekle kalmamış, gelişmişti de. Kararımı değiştirdiğimi ve artık hikayesini yazmak istediğimden söz edince memnun oldu ve ilk taslaklarımı okumayı kabul etti. Birkaç hafta sonra Ayrin'e ilk 30 sayfanın taslağını gönderdim ve bunlar hakkında konuşmak üzere San Francisco'daki bir kafede buluşmayı önerdim. İçeri girip onu ararken açıklanamaz biçimde gergindim. O beni görmeden, ben onu gördüğüm için yanına gitmeden önce biraz bekledim. Uzaktan iyice sindirmek istiyordum. Pastel renkli kazağı ve pantolonu, cappuccino içip San Francisco gazetesini gözden geçirirkenki rahat duruşu, ona doğru yaklaştım. Beni görünce ayağa kalktı, birbirimize sarılıp "eski arkadaşlar" ki gerçekten öyleydi gibi öpüştük. Ben de cappuccino ısmarladım. İlk yudumdan sonra Ayrin gülerek elindeki peçeteyle bıyığımdaki beyaz köpüğü silmek için uzandı. Benimle ilgilenmesi hoşuma gitmişti ve peçetenin baskısını daha fazla hissetmek için öne doğru eğildim. "Şimdi," dedi mendili bastırırken, "böyle daha iyi. Beyaz bıyık yok. Zamanından evvel yaşlanmanı istemiyorum." Sonra çantasından müsveddemi çıkararak şöyle dedi: "Hoşuma gitti. Tam yazacağını umduğum şey bu. Ve bu da senin söyleyeceğini umduğum şey. Ama önce biraz geriye çekilip proje hakkında bir bütün olarak konuşmamız daha iyi olmaz mı?" Kimliğini kimsenin onu tanımayacağı şekilde gizleyeceğimi söyledim. "Portrenin erkek sanat eseri satıcısı olarak çizilmesini ister miydin?" Başını salladı. "Gerçekte olduğum gibi olmak isterim. Saklayacak bir şeyim yok, utanacak da. İkimiz de akıl hastası olmadığımı biliyoruz. Ben acı çeken biriydim. Bu projeyle ilgili olarak beni endişelendiren bir şey vardı ve bunu içimden atmak istedim. Ayrin, sana bir hikaye anlatayım. Sonra ona şefkatli ve güvenilir bir psikiyatr ve iyi bir arkadaşım olan Mary'yi ve 10 yıl boyunca tedavi ettiği hastası Howard'ı anlattım. Howard çocukken çok kötü bir biçimde taciz edilmişti ve Mary ona yeniden anne babalık etmek için herkülvari bir çaba göstermişti. Terapinin ilk yılında intihar girişimleri, boşluk duygusu ve ciddi anoreksiyası yüzünden en az 12 kez hastaneye yatırılmıştı. Mary onun yanında olmuş, harika bir iş çıkarmış ve her nasılsa onun bütün bunların üstesinden gelmesini sağlamıştı ki bunlara liseden, üniversiteden ve gazetecilik okulundan mezun olması da dahildi. Kendine aday işi olağanüstüydü dedim. Bazen haftada 7 kez buluşuyordu onunla. Hem de büyük ölçüde indirilmiş ücretlerle. Aslında onu kendisine aşırı derecede verdiği ve özel hayatını daha fazla koruması konusunda sık sık uyardım. Ofisi evindeydi ve kocası Howard'ın pazar günleri kendilerini rahatsız etmesine ve Mary'nin sarf ettiği enerji ve zamana karşıydı. Howard harika bir ders vakasıydı ve Mary her yıl tıp öğrencilerinin karşısına temel psikiyatri derslerinin bir parçası olarak onu çıkartıyordu. Uzun bir süre boyunca, belki de 5 yıl için, Howard'la terapisinin önemli bir rol oynadığı bir psikoterapi ders kitabı üzerinde çalıştı. Her bölüm büyük oranda Howard'la çalışmasının çeşitli yönleriyle, kuşkusuz çok gizlenmiş bir biçimde doluydu. Ve o yıllar boyunca Howard, Mary'ye müteşekkirdi ve hem onu tıp fakültesi öğrencilerine sunması hem de onun hakkında kitap yazmasına izin vermişti. Sonunda kitap bitti. Basılmak üzereyken artık dış ülkede görevli bir gazeteci olan evli ve iki çocuk babası Howard birdenbire verdiği izni geri aldı. Kısa bir mektupla yalnızca hayatının o bölümünü geride bırakmak istediğini açıklıyordu. Mary açıklama istedi ama Howard bunu reddedip sonunda iletişimi tamamen kopardı. Mary çılgına döndü. O kitaba adadığı onca yıl ve sonunda yakmaktan başka çaresi kalmadı. Yıllar sonra bile içi acıyla doluydu ve çok üzgündü. Irv ne demek istediğini anladım dedi beni sakinleştirmek için elimi okşayarak. Mary'nin başına gelenlerin senin başına gelmesini istemiyorsun ama sana güvence vermeme izin ver. Ben yalnızca hikayemi yazma izni vermiyorum ki sana. Yazmanı istiyorum. Eğer yazmazsan hayal kırıklığına uğrayacağım. Bu çok etkileyici. Çok samimiyim. Yaslı kişileri tedavi eden terapistlerin ne yaptıklarını bilmediklerini söylerken de samimiydim. Birlikte çalışmamızdan çok şey öğrendin ve bunun seninle sona ermesini istemiyorum. Ayrin kaşlarımın kalktığını fark ederek ekledi. Evet evet, sonunda anladım. Kafama dank etti. Sonsuza kadar ortalıkta olmayacaksın. Pekala dedim not defterimi çıkararak. Çalışmamızdan çok şey öğrendiğimi kabul ediyorum. Ve bu sayfalara kendi yorumumu koydum ama senin sesinin de duyulmasını istiyorum Ayrin. Ana noktaları, atlamamam gereken bölümleri özetlemeye çalışır mısın? Ayrin itiraz etti. Onları sen de benim kadar biliyorsun. Ben senin sesini istiyorum. Benim ilk seçimim daha önceki durumlarda söylediğim gibi birlikte yazmamız ama bunu yapmak istemediğin için şimdi denemeni istiyorum. Serbest çağrışım. Bana kendi bakış açını anlat. Çalışmamızın gerçek merkezi, çekirdeği neydi? Bağlılık dedi hemen. Her zaman oradaydın. Öne doğru eğiliyor, bana yaklaşıyordun. Tıpkı benim bir dakika önce bıyığındaki cappuccino köpüğünü sildiğim gibi. Yüzündeki demek istiyorsun herhalde. Doğru ama iyi anlamıyla. Ve o şık metafiziksel şekilde değil. Tek bir şeye ihtiyacım vardı. Benimle kalman ve benden yayılan kendini ölümcül şeylere maruz bırakmaya istekli olman. Senin görevin buydu. Terapistler bunu genellikle anlamıyorlar diye devam etti. Bunu senden başka kimse yapamazdı. Arkadaşlarım benimle kalamazdı. Onların kendileri Jack'in yasını tutmayla ya da kendilerini çamurdan uzaklaştırmayla veya kendi ölüm korkularını görmeyle ya da ilk yıldan sonra kendimi iyi hissetmemi talep etmekle, gerçekten talep demek istiyorum, meşgullerdi. En iyi yaptığın şey buydu diye devam etti. Hızla, akıcı bir şekilde konuşuyor ve yalnızca cappuccino'sunu içmek için duraklıyordu. Bana yakın oldun. Yakın olmaktan öte beni hep daha fazlası için. Ne kadar korkunç olursa olsun daha fazla konuşmam için zorladın. Konuşmadığımda da ne hissettiğimi tahmin ettin. Kabul etmeliyim ki tahminlerin oldukça yerindeydi. Ve hareketlerin de önemliydi. Sözcükler tek başına bir işe yaramazdı. Bu yüzden yaptığın en iyi şeylerden biri sana ne zaman öfkelensem fazladan bir seans için seni görmem gerektiğini söylemen oldu. Durakladığında notlarımdan başımı kaldırdım. Diğer yararlı müdahaleler. Jack'in cenazesine gelmen. Uzun seyahatlere çıktığında nasıl olduğumu anlamak için telefon açman. İhtiyacım olduğunda elimi tutman. Bu çok değerli bir hareketti. Özellikle Jack ölürken. Bazen eğer beni hayata bağlayan ellerin olmasaydı, bilinçsizliğe kayıp gideceğimi hissettim. Çok garip. Seni çoğu zaman bir büyücü olarak düşündüm. Gelecekte neler olacağını tam olarak bilen bir büyücü. Sana ait bu hayal yalnızca birkaç ay önce sen küçülmeye başladığında silinmeye başladı. Ama baştan beri itiraz eden, büyücü karşıtı bir his vardı içimde. Senin hiçbir yazılı metnin, kuralın, planlanmış bir işlemin olmadığı hissi. Sanki o anda doğaçlama yapıyordun. Bu doğaçlama sana nasıl geliyordu diye sordum hızla not alarak. Bazen çok korkutucu. Oz büyücüsü olmanı istiyordum. Kaybolmuştum ve Kansas'taki evime giden yolu bilmeni istiyordum. Bazen emin olmayışından şüpheleniyordum. Bu doğaçlamanın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu, senin büyücünün tarzı mı olduğunu merak ediyordum. Bir diğer şey, işleri kendi başıma nasıl halledeceğimi bulmaya çalışmakta nasıl ısrarcı olduğumu biliyordun. Bu yüzden benimle doğaçlama yapmanın beni silahsız bırakmak için bir plan olduğunu düşündüm. Oldukça zekice bir plan. Bir başka düşünce, bu şekilde rastgele konuşmamı mı istiyorsun Mir? Aynen öyle, devam et. Bana diğer dullardan ya da araştırma sonuçlarından söz ettiğinde bana güvence vermeye çalıştığını biliyordum ve bu arada bir sürecin ortasında olduğumu, tıpkı diğer kadınların olduğu gibi belirli zihinsel durumlardan geçeceğimi anlamama yardımcı oluyordu ama bu tür bir yorum genelde küçülmüşlük hissi bırakıyordu bende. Sanki beni sıradan kılıyordun. Doğaçlama yaptığında ise hiç sıradanlık hissetmiyordum. O zaman özeldim, eşsizdim. Yolumuzu birlikte buluyorduk. Diğer yararlı şeyler? Yine basit şeyler. Sen hatırlamayabilirsin bile ama ilk seanslarımızın birinin sonunda ben kapıya doğru giderken elini omzuma koyup bu işten birlikte çıkacağız dedin. Bu ifadeyi hiç unutmuyorum. Çok değerli bir destekti. Bunu hatırlıyorum Ayrin. Bazen beni tamir etmeyi, analiz etmeyi veya yorumlamayı bırakıp Ayrin bir kabus görüyorsun, hayal edebileceğim en kötü kabusu gibi basit ve doğru bir şey söylemenin de çok yardımı oluyordu. Ve yaptıklarının içinde en iyisi, azmetmede gösterdiğim cesaret için bana hayranlık ve saygı duyduğunu, yeterince sık olmasa da söylemendi. Şu anda cesaretiyle ilgili bir şeyler söylemeyi düşünürken başımı kaldırıp baktığımda saatine göz attığını gördüm. "Oh Tanrım, gitmem gerekiyor," dedi. Bu şekilde seansı sona erdiren o oldu. İnsan nasıl da tepe taklak düşebiliyor. Bir an için sahte bir huysuzluk nöbeti geçirip onu beni dışarı atmakla suçlamak için yaramaz bir istek geçti içimden. Ama bu kadar çocuksu davranmamaya karar verdim. Ne düşündüğünü biliyorum Ir. Neymiş? Büyük bir olasılıkla durumun tersine dönmesini eğlendirici buldun. Yani seansı bitirenin sen değil ben oluşumu. Çok haklısın Ayrin. Her zamanki gibi. Birkaç dakika daha burada olacak mısın? Sokağın sonunda Kevin'la öğle yemeği için buluşacağım. Onu buraya getirip seninle tanıştırabilirim. Bunu yapmak istiyorum. Ayrin'in Kevin'le geri dönmesini beklerken onun terapi hikayesini benimkiyle uzlaştırmaya çalıştım. Ona göre en çok onunla ilişki kurarak, onun söylediği ya da yaptığı hiçbir şeyden kaçınmayarak ona yardımcı olmuştum. Ve elini tutarak, doğaçlama yaparak, yaşadıklarının korkunçluğunu doğrulayarak ve bu işte onunla birlikte olacağımı vaat ederek de yardımcı olmuştum. Böylesi bir basitleştirmeye kızmıştım. Terapi yaklaşımım elbette çok daha karmaşık ve sofistikeydi ama düşündükçe Ayrin'in oldukça haklı olduğunu gördüm. İlişki konusunda haklı olduğu kesindi. Psikoterapimdeki ana kavramdı bu. En başında ilişki kurmanın Ayrin'e sunabileceğim en etkili şey olduğuna karar vermiştim. Ve bu, yalnızca iyi dinlemek veya katarsisi sağlamak veya onu rahatlatmak anlamına gelmiyordu. Daha çok ona olabildiğince yakınlaşacağım, aramızdaki mesafeye hemen hemen Ayrin'i gördüğüm her seansta kullandığım bir ifadeydi bu. Burada ve şimdiye, yani burada, ofisimde ve şimdi o anda, aramızdaki ilişkiye odaklanacağım anlamına geliyordu. Şimdi, ilişki problemleri yüzünden terapiye giren bir kişiyle burada ve şimdiye odaklanmak bir şey, Ayrin'den burada ve şimdi incelemesini istemek tamamen başka bir şeydi. Şunu bir düşünün, aşırı şeyler yaşayan bir kadının, kocası beyin tümöründen ölmek üzere olan ve aynı zamanda annesi, babası, abisi ve vaftiz oğlu için de yas tutan bir kadın, dikkatini çok az tanıdığı bir profesyonelle olan ilişkisinin en küçük ayrıntılarına çevirmesini istemek hem saçma hem de kaba değil midir? Yine de benim yaptığım şey tam olarak buydu. İlk seansa başladım ve hiç merhamet göstermedim. Her seansa vazgeçmeksizin ilişkimizin bir yönünü sorguladım. Bu odada benimle birlikteyken kendini ne kadar yalnız hissediyorsun? Bugün kendini bana ne kadar yakın ya da uzak hissediyorsun? Eğer her zaman yaptığın gibi millerce uzaklıkta diyorsa, doğrudan doğruya bu duyguya yöneleceğim kesindi. Bugün seansımızın hangi noktasında bunu ilk kez fark ettin? Ya da bu mesafeyi arttırmak için ne söyledim ya da yaptım? Ve en çok da bunu azaltmak için ne yapabiliriz? Cevaplarına saygı göstermeye çalışıyordum. Eğer yakın olmamızın en iyi yolu bana okuyacak iyi bir roman adı vermeniz olur derse, her zaman bir kitap adı verirdim. Eğer kederinin konuşamayacak kadar aşırı olduğunu ve yapabileceğim tek şeyin yalnızca elini tutmak olduğunu söylerse, koltuğumu ona yaklaştırır ve bazen 1-2, bazen 10-15 dakika boyunca elini tutardım. Bazen el tutma konusunda rahatsızlık duyardım ama bunun nedeni hastaya her türlü dokunmaya karşı olan hukuki yasaklar değildi. İnsanın klinik ve yaratıcı hükümlerini böylesi kaygılara teslim etmesi derinden yozlaştırıcıydı. Ben rahatsızdım çünkü el tutma her zaman etkili oluyordu. Bir büyücü, anlamadığım olağanüstü güçleri olan biri gibi hissediyordum kendimi. Nihayet kocasını gömdükten birkaç hafta sonra Irene el tutmaya ihtiyaç duymayı ve bunu istemeyi bıraktı. Terapi sırasında bağlılık peşimi bırakmamıştı. İtilmeyi reddediyordum. Onun, bugün hissizim, konuşmak istemiyorum, bugün nerede, neden buradan olduğumu bilmiyorum gibi sözlerine, ama işte buradasın, bir parçan burada olmak istiyor ve ben o parçayla konuşmak istiyorum gibi yorumlarla karşılık veriyordum. Mümkün olduğunda olayları burada ve şimdi eşdeğerlerine aktarıyordum. Örneğin, seansın başlangıcını ve bitişini düşünün. Irene çoğu kez ofisime girip yüzüme bile bakmadan hızla koltuğuna doğru gidiyordu. Bunun konuşulmadan kalmasına nadiren izin veriyordum. Oh yani, bu da o seanslardan biri olacak diyordum. Ya da bana bakmaya isteksiz oluşuna odaklanıyordum. Bazen sana bakmak seni gerçek kılıyor ve bu da senin de kısa bir süre sonra öleceğin anlamına geliyor diye cevap veriyordu. Ya da eğer sana bakarsam bu kendimi çaresiz hissetmeme neden oluyor ve benim üzerimde çok daha fazla güce sahip olmana neden oluyor. Ya da çabuk iyileşmemi talep eden gözlerini göreceğim diyordu. Her seansın sona ermesi problemli oluyordu. Bu kadar kontrol sahibi olmamdan hiç hoşlanmıyordu ve ofisimden ayrılmayı kabule yanaşmıyordu. Her son ölüm gibiydi. En zor dönemlerinde imgeleri aklında tutamıyor ve bir kez onun görüş açısından çıktıktan sonra var olmayacağımdan korkuyordu. Seansların sonunu benim için ne kadar az şey ifade ettiğinin, onunla ne kadar az ilgilendiğimin, ondan ne kadar kolayca vazgeçebileceğimin bir sembolü olarak görüyordu. Tatillerim veya mesleki gezilerim mutlaka bu tür büyük problemlere yol açtığı için böyle durumlarda onunla bağlantı kurmak amacıyla telefon açmayı tercih etmiştim. Her şey burada ve şimdi değirmeninde öğütülecek bir malzeme haline gelmişti. Ona iltifat etmemi, onu diğer hastalarımdan daha fazla düşündüğümü söylememi, terapist ve hasta olmasak onu bir kadın olarak arzulayacağımı kabul etmemi istemesi. Genellikle psikoterapide burada ve şimdi odağının birçok avantajı vardır. Terapi seansına bir yakınlık hissi kadar, hastanın geçmişe ait eksik ve her an değişen bakış açısına dayanmaktan daha doğru bir veri sunar. İnsanın burada ve şimdi de ilişki kurma tarzı o insanın diğerleriyle geçmişte ve şu anda ilişki kurma tarzının sosyal mikrokozmozu olduğu için kişinin ilişki kurmadaki problemleri terapistle ilişki geliştikçe canlı renklerle ortaya çıkar hemen. Dahası terapi daha yoğun, daha elektrikli hale gelir. Burada ve şimdiye odaklanan hiçbir bireysel ya da grup terapisi sıkıcı değildir. Ayrıca burada ve şimdi hastanın yeni davranışları dışarıdaki dünyada uygulamaya geçmeden önce deneyebileceği deneysel ve güvenli bir alandır. Bütün bu yararlardan daha da önemli olanı burada ve şimdi yaklaşımının aramızdaki derin yakınlığın gelişimini hızlandırmasıydı. Irene'in dışa yönelik tavırları, soğuk, yasaklayıcı, aşırı derecede kendini güvenli ve yeterli, diğerlerine ona yaklaşmaktan alıkoyuyordu. Onu kocası ölmek üzereyken 6 aylık bir terapi grubuna yerleştirdiğimde gerçekleşen şey de tam olarak buydu. Irene hemen üyelerin saygısını kazandı ve diğerlerine önemli yardımlarda bulunduysa da karşılığında çok az şey aldı. Üstün kendine yeterlik havası diğer grup üyelerine onun bir şeye ihtiyacı olmadığını söylüyordu. Yalnızca kocası onun alt edilmesi güç tavırlarını aşabilmişti. Yalnızca o Irene meydan okumuş ve derin yakın bir ilişki talep etmişti. Ve Irene Yalnız onunla birlikteyken ağlayabilmiş ve içindeki küçük, kayıp kızı konuşturabilmişti. Ve Jack'in ölümüyle o yakınlık veren mihenk taşını kaybetmişti. Bunun kendini beğenmişlik olduğunu biliyordum ama onun için bu mihenk taşı olmak istiyordum. Kocasının yerini almaya mı çalışıyordum? Bu ahmakça, üzücü bir soru. Hayır, bunu yapmayı hiç düşünmedim ama haftada bir veya iki saat için bütün saplantılarından uzaklaşacağı süper cerrah zihinsel durumundan çıkıp açıkça incinebilir ve meydan okunabilir hale gelebileceği bir yer, bir yakınlık adası kurmak için can atıyordum. Aşamalı bir şekilde çaresizlik duygularını kabul etmeye ve rahatlık için bana dönmeye başladı. Kocasından kısa bir süre sonra babası ölünce cenaze için eve gitme düşüncesi onu çok bunaltmıştı. Alzheimer'lı annesiyle karşılaşma ve babasının abisinin mezarının yanındaki açık mezarını görme düşüncesine dayanamıyordu. Bunu kabul ettim ve kesinlikle gitmemesini tavsiye ettim. Bunun yerine tam cenaze töreni saatinde bir seans ayarladım ve babasının resimlerini getirmesini istedim. O saati babasının anılarını hatırlayarak geçirdik. Zengin, güçlü bir deneyimdi ve Irene daha sonra bunun için teşekkür etti bana. Yakınlık ve baştan çıkarma arasındaki çizgi nerededir? Bana çok bağımlı hale gelir miydi? Hiç benden kurtulmaya çalışır mıydı? Güçlü koca aktarımı çözülemez hale gelir miydi? Bu düşünce beni rahatsız ediyordu ama bu konuda daha sonra endişelenmeye karar verdim. Irene'le olan çalışmamda burada ve şimdi odağını sürdürmek hiçbir zaman zor değildi. Olağanüstü derecede çalışkan ve kararlıydı. Onunla olan çalışmamda bir kez bile dirençli yorumlar duymadım ve beklemedim. Şöyle ki, bunun bir anlamı yok, bu konu ilgisiz, konu sen değilsin, sen benim hayatım değilsin,